Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Evet, uzun bir maceranın, iki hafta aralıkla yapınca epey uzun bir maceranın son haftasındayız. Bu hafta felsefenin prosedürlerini konuşacağız ve felsefe-sanat-bilim ilişkilerini konuşacağız. Felsefe ile ilgili genelde söylenen şeylerle yakından uzaktan alakası olmayan çok şey söyledim. Bu hafta bu işe devam edeceğim. Yani bunun altını çizmem lazım. Bir felsefe giriş dersinde normalde duyacağınız şeyleri söylemedim şimdiye kadar. Birçok şeyin aksini söyledim. Sonuçta. Değil mi? Bu da bir tavır ve tutumla alakalı bir şey. Öyle kabul edin. Yani bunu herhangi bir derste duymayabilirdiniz aynı şekilde. Birçok hoca birçok farklı şekilde anlatabilir. Benim mesela benim aksine birçok hoca için felsefenin mantıkla, akıl yürütmeyle doğrudan ve yakından bir bağlantısı var. Benim için yok. Benim için dediğim bir felsefe geleneği için yok tabii. Ben derken tek başına Oğuz olarak konuşmuyorum. Arkasında işte bir dizi başka filozofu merkeze alan bir insan olarak konuşuyorum. Bir felsefe öğrencisi olarak konuşuyorum belki. Şimdi neydi? En azından bu seminere başlarken şu noktalarda hemfikir olmasak bile en azından birbirimizi anladığımızı umuyorum. Neydi benim için? Birinci nokta, bir önemli üzerinde durduk ilk hafta. Felsefe sağduyu ve ortak duyuyla tanımlanamıyordu. Felsefi düşünce, düşüncenin diğer yaratıcı kuvvetleri sanat ve bilimle birlikte sağduyu ve ortak duyu ancak olumsuz koşulları olarak. Yani kendilerine eleştirel mesafe alması gereken hazır düşünme kalıpları olarak karşısında buluyordu. Felsefe ancak sağduyu ve ortak duyudan kopma cesareti gösterdiği anda bir şeyler düşünmeye başlıyordu. Bu Heidegger'e kadar en azından modern dünyada geri götürebileceğimiz bir jest. Ne diyordu Heidegger bize? Düşünmüyoruz. Henüz düşünmeye başlamadık bile. Birçok farklı gerekçeyle ama gerekçelerden biri de bu. 2. Felsefenin yaratıcı işlevinin sıfır noktasında sorunsallaştırma veya problemleştirme etkinliği bulunuyordu. Sorunsallaştırma, verili olanın içinde felsefi düşünceye özellik kazandıracak özgür bir zeminin, bizim içkinlik düzlemi dediğimiz geçen hafta, iki hafta önce yani, bir zeminin kurulması anlamına geliyordu. İçkinlik düzlemi ayrıca bir filozof bazen bir çağ, bazen bir akım için düşünmek nedir sorusuna yanıt veren bir imgeyi de taşıyordu. Biz buna düşünce imgesi diyorduk. Düşünmek nedir bir filozof için? Değil mi? Modern dünyada bağ kurmaktı, antik Yunan'da temaşa etmekti hazır bir doğayı. 3. Felsefe kendi yaratıcı etkinliği dahilinde asıl olarak kavramlar yaratıyor. Kavramlar dış dünyadaki olguların soyutlanmasından türetilen mefhumlarla karıştırılmaması gereken, sadece kendilerine gönderme yapan, yani dışsal bir göndergeye sahip olmayan, soyut olmaksızın ideal olan bilişsel işlemcilerdi. Ne demeye çalışıyorum bu garip grup cümleleri? Şunu demeye çalışıyorum. Biz dünyada mefhumlar soyutlarız değil mi? Bir sandalyenin kendisi bir mefhumdur. Düşündüğümüz bir imge olarak sandalye deyince aklımıza gelen şey. Kavram bu şekilde dış dünyadan soyutladığımız bir şey değildi. Daha çok soyutlama yapmamızı mümkün kılan aracılardı kavramlar ve soyutlamalar üzerine düşünmemize yardımcı olan. Bunlar düşüncenin kendi içinde yaratılıyorlar. Dışarıyla bir ilişkisi var. Bu seminerin devamında bu dışarıyla ilişkiyi tesis edeceğim. Bu bir gönderge veya soyutlama ilişkisi değil ama basitçe. Dolayısıyla biz kavramları bu anlamda tekil sıfatına layık görüyorduk. Yani bir tümellik veya evrensellik affetmiyoruz kavramları. Ne demek bu? Sandalye mefhumu değil mi? Az çok iyice işlersek özellikle bütün sandalyeler için tümel bir mefhuma dönüşür. Ne demek bu? Sandalye dediğimiz zaman yerden yüksekte ve oturabilmemizi mümkün kılan şey tanımını yaparsak bir mefhum olarak, dört ayaklı, üç ayaklı, iyi bir inovasyoncuysa belki iki ayaklı, tekerlekli, nasıl olursa olsun bu mefhum bir tümellik arz ediyor. Bütün sandalyeler için geçerli olmak gibi bir özelliği var. Üzerine oturulabilir olduğu müddetçe. Ama kavramlar bu şekilde bir tümellik değil. Zira bir kavram veya bir kavramsal takım yıldızı, felsefi sorunsallaştırma dahilindeki bir probleme verilen tekil bir yanıt anlamını taşıyor. Kavramlar problemlere yanıt veriyorlar ve tekil bir yanıt oluşturuyorlar. Her filozof benzer veya aynı problemi bile ele alsa farklı kavramlarla yanıt veriyor problemlere. Örneğin insanın deneyimde verili olanı daima aşarak yarın güneş doğacak gibi önermeler öne sürebilmesinin doğurduğu aşmanın temellendirilmesi problemine yanıt veren huyumcu alışkanlık gibi bir kavram mevzubahis probleme yönelik tekil bir yanıttı. Bunu da değil mi? Bir üçüncü seminerde ele aldık. Tıpkı aynı probleme yanıt veren Kantçı transandantal kavramının bir başka tekil yanıt oluşturması gibi. Bu kavramlar sadece ilişkili oldukları problemlerle ilgili olarak bir anlam taşıyorlar, anlam taşıyorlarsa. Genel olarak alışkanlıktan bahsetmiyor Hume mesela. Ya da Kant genel olarak transandantalden bahsetmiyor. Bütün transandantaller kümesi için ideal bir soyutlama, bir mefhum olarak transandantalden bahsetmiyor. Bunun bir anlamı bile yok zaten söyleyince. 4. Bu hüviyetleriyle kavramlar mantıksal önermelerle, bilimsel bilgiyle ve sanatsal duyu algı kümeleriyle karıştırılmaması gereken özgül ve sadece felsefe ait bir karakter kazanıyorlar. Felsefe dışında kavramlarla çalışabilecek başka hiçbir disiplin yoktur. Sanat, reklamcılık, bugünlerde mimari, nerede bu arayıp bulursanız onlar, biz kavramlar üretiyoruz, kavramlarla çalışıyoruz deseler de onlara inanmayın. Çalışamazlar. Kavramlar üretemezler. Kavram üretmek sanatın işi. Pardon, felsefenin işi, tövbe. Bu 4 temel nokta bu seminer dizisinde şu ana kadar oluşturmaya çalıştım. Temel aksi oluşturuyor ve şimdi bu hafta konuşacağımız meseleyi konuşurken de sırtımızı bu fikirlere yaslayacağız. Şimdi felsefi prosedürleri deyince aslında felsefe etkinliğinin kendisinden bahsediyorum. Zaten kavramlar yaratmak onun ilk prosedürü belki de. Şimdi ele alacağım prosedürlerse felsefeyle nasıl iştigal ederiz? Değil ki bu bir felsefeye giriş seminer dizisi. O zaman buradan çıktıktan sonra felsefeyle nasıl ilişki kurabiliriz üzerine aslında konuşacağım. Pratik bir kısmını oluşturacak bu dolayısıyla. Şimdi felsefenin ilk prosedürü bu konudaki muhtelif görüşlere rağmen diyalog veya tartışma değil. İlk önce bununla işimizi bir halledelim. Sokratik diyalog ve çağdaş iletişim dünyasının ikili baskısı karşısında diretmemiz gerekiyor. Felsefenin ne diyalog ne de bir tartışma olmadığı konusunda. Zira diyalog ve tartışma modelleri biri antik Yunan demokrasisine, diğeri ise çağdaş kapitalist demokrasiye dayanan bu iki model felsefeyi bir tür görüş alışverişine indirgemekle tehdit ediyor. Yani kanaatleri dolaştırmakla. Felsefeyi bundan ibaret saymakla, değil mi? Bu coğrafyadan geçmiş Ulusbakir'in de en büyük düşmanıydı kanaatler toplumu. Kanaatler toplumunun baskısıdır bu diyalog ve tartışma olarak felsefe imgesi. Birinci tehdidi, yani Sokratik diyaloğun felsefe için yarattığı tehdidi savunmak görece kolay. Zira ilk seminerde ele aldığımız üzere Sokratik diyalog modeli sahte bir görüş alışverişine dayanıyor. Sokrates kimseyle diyalog kurmuyor. Sokrates kimseye görüş alışverişinde bulunmuyor. Sokratik diyalog tarafların görüşlerini mübadele etmesi temelinde değil, Sokrates'in ortak duyunun bilgeliğini dağıtması, onu parçalaması üzerine kuruludur. Bu açıdan şimdi gerçekten Sokratik diyalog üzerine düşündüğümüzde bugünden geriye bakışla kurulan demokratik diyalog imgesinin aksine oradaki asıl tehdit felsefeyi salt bir çürütme eleştiri etkinliğine indirgemesi. Değil mi? Sokrates'le karşılaştığımız her yerde o başkalarının görüşlerini çürüten biri olarak karşımıza çıkıyor. Diyalogun kendisine, diyalogların kendisine dönersek Sokrates bir görüş alışverişi yapan demokrat bir karakter değil. Karşısına çıkan herhangi bir görüşün altını oyan biri. Felsefe aslında diyalogla ilişkili tehdit şimdi bize pazarlandığı gibi diyalogtan değil, diyalogsuzluktan fakat eleştiriden doğuyor. Yani felsefe sadece bir eleştiri etkinliğini indirgemekten. Nitekim biz de Platon'un daha az Sokratik sayılan devlet diyaloğunu incelerken bir kısmını ele almıştık. Gördük ki Platon, Sokratik diyaloğun ötesine geçerek idea gibi bir kavramı yaratmak zorunda hissediyor. Artık bir diyalog kurmuyor, bir kavram yaratıyor. Bir şey de çürütmüyor, yeni bir şey ortaya koyuyor. Bu yüzden Platon yaşlandıkça diyalogları diyalojik karakterini kaybederek birer monoloğa dönüşmeye başlıyorlar. Aslında çok komiktir o metinler. Yani Sokrates uzun uzun uzun konuşur, evet Sokrates diye bir yanıt gelir. Konuşur tabii Sokrates diye. Artık kimse ona bir şey de söylemez. Yani itirazı bıraktım, başkalarının fikirleri artık hiç görünmez. Sokrates konuşur sadece. Yasalar metni bunun doruk noktasını teşkil edecek biliyorsunuz. Şimdi ikinci muhatabımız burada, yani felsefe prosedürleriyle ilgili konuşurken kuşkusuz bugün daha güçlü olan iletişim toplumu ve onun ideologlarının görüşler demokrasisi. Felsefeyi bir görüşler demokrasisi olarak düşünme. Farklı görüşler arasında konsensüse veya demokratik uzlaşıya yönelik bir tür tartışma olarak kabul ettirmek isteyenler de tam da bu demokratik konsensüsçüler, öyle diyelim. Bu arzu, bu demokratik şiddet diyelim ona, felsefenin bu çağda yüzleştiği en ciddi sorun. Gerçekten de işte Ulusbakir'in aslında karşısında durduğu temel mesele de buydu. Politik doğruculuk biçimlerinden akademik ufuklara kadar, ki bunlar neredeyse artık günümüzde aynı anlamı taşıyorlar, her noktada teorik etkinliğin demokrasi baskınıyla zayıflatıldığına şahit olabiliyoruz. Şu bir gerçek bence, felsefeden politik ve yaşamsal sorunlarımıza yanıt vermesini isteriz, istemeliyiz de. Bu son derece anlaşılır bir talep. Ancak ondan sadece hoşlanacağımız yanıtlar istemeye başlarsak, felsefi yaratımın en az sanat ve bilim kadar önemli olan özelliğini bozguna uğratmış oluyoruz. Burada mesele demokrasinin kötü bir şey olması da değil, gördüğünüz gibi. Demokratik kanaatlerin veya görüşlerin dolaşımı olarak felsefe imgesinin, felsefenin özelliğini, tıpkı bilimde ve sanatta da yaşamsal olan özelliğini tehdit etmesi. Bu durumda felsefe, kendisi de son derece önemli olan pragmatik bir politik teoriye indirgenir. Değil mi? Onu sadece işimize yaradığı oranda elimize almak isteriz. Ki aslında Marksizm gibi bu tarz pragmatik teoriler bile gerçeklikle özel bir yüzleşmeyi ve kitle demokrasi dalkavukluğunu lanetlemeyi her zaman gerektirmiştir. Yani kuyrukçuluk, kitle kuyrukçuluğu lafı değil mi? Marksizm içinde çok dolaşan bir laf. Bu arada ben felsefeye dair farklı bir tablo çizdim yani bugüne kadar. Felsefede iletişimler ve alışverişler vardır. Kimse buna itiraz edemez. Zaten hatta belli bir anlamda temeli de bunun üzerine kurulu. Ancak bunlar insanlar arası görüş mübadeleleri değil, felsefeler arası kavramsal iletişimler ve felsefi kavramlar, bilimsel fonksiyonlar ve sanatsal algı duyu kümeleri arasındaki problematik alışverişlerdir. Kimse görüşlerini takas etmez gerçek anlamda. Düşüncenin farklı yaratıcı kuvvetleri arasındaki komşuluklar, fikir bulaşları ve açık veya örtük tesir mübadeleleridir. Bunlar bilinçli ve düşünen öznelerin arasında cereyan etmek yerine, düşüncenin yaratıcı edimleri için bir tür bilinç dışı tesis ederler. Psikanalitik bilinç dışıyla hiçbir alakası olmayan, yani kişisel, şahsi bir bellekle, geçmişin bastırılmış belleğinden ziyade gelmekte olanın ve geleceğin imkanlarının etkin yeraltı akımlarını oluşturan bir bilinç dışı. Felsefenin en üstün arzusu böyle bir bilinç dışını şekillendirmek. Ne demeye çalışıyorum burada? Bir tabloya bakarız ve etkileniriz ondan. Ressamın yaptığından, bir sinema filminden, bir bilimsel icattan, bir bilimsel teoriden etkileniriz. Tam olarak neyden etkilediğimizi anlamaksızın etkileniriz. Bazen üzerine çalışırız, çalışmayız. Ama buradan mesela bir bilimsel teoriden, örneğin kuantum teorisinden, zaman ve mekanın belli özelliklerine dair edindiğimiz izlenimler ve onun yarattığı tesirler, örneğin bir felsefeci geri dönüp zaman ve mekan üzerine düşünmeye başladığı zaman, değil mi? Düşüncesini çarpıtan, zaman ve mekanı farklı bir şekilde görmesine yol açan bir bilinç dışı hareket noktası tesis ederler. Sanatla ilişkimizde felsefeciler için, sanatçıların felsefeyle ilişkileri için, değil mi? Murat çok iyi bilir, birçok sanatçı gerçekten de kötü felsefe okurlarıdır. Kötü bir şey değil bu. Bir sürü yanlış anlamalarla öldür sanatçıların, filozofları alımlaması. Ama zaten belki de yaratıcılık buradadır. Tam olarak anlasalar belki artık sanatçı olmaya bırakacaklar. Niye tam olarak anlasınlar ki? Bir kavramın yarattığı tesirler, etkiler, algılar, onların sanat eserlerinde farklı çizgiler ve renklerin buluşmasına, farklı yerleştirmeler yapmalarına yol açıyordur. Yaratıcılık belki bu yanlış anlamalar vesilesiyle kurulabiliyordur. Mesela bu hafta Deleuze'ün Francis Bacon incelemesi diyelim şimdilik. Onu ele alırken de söyleyeceğim size. Eleştirmenler Bacon'ın bu tarz bir incelenmesinden hiç hoşnut olmayanları var en azından. Yanlış buluyorlar. Hatta ben şu kadar da iddialıyım. Deleuze gerçekten de bence Bacon'ı yanlış anlamıştır. Ama bu kitabın bu kadar büyük bir kitap olmasının sebebi de budur belki de. Biraz daha açıklık getiririm isterseniz sonra bu konuya. Pekala. Felsefi diyalog veya tartışma temelinde işlemiyorsa hangi temelde işliyor? Felsefenin başından beri düz yazıyla derin bir bağ olmuş gibi görünüyor. Sokrates öncesi filozofların papirüslerinden başlayarak felsefe, filozofun yazıyla kurduğu ilişki olmadan pek de düşünülemiyor. Belki bunu felsefenin başından itibaren düşüncenin kalıcılığına yaptığı bir tür daha derin yatırım olarak da görebiliriz. Her halükarda felsefeyle iştigal etmeye başladığımız anda karşımızda filozofların metinlerini buluruz çoğunlukla. Dolayısıyla felsefi prosedürlerin ilki okumak. Yani burada artık hangi anlamda söylüyorum? Pratik anlamda. Bir felsefe çırağıysak da, felsefe ilgilisiysek de, filozof adayıysak da bu ne demekse, daima başka filozofların metinlerini okuyoruz. Hepimizin yaptığı iş bu öncelikle. Hatta daha da ileri gideceğim. Felsefe yapmayı öğrenmenin yegane yolu filozofların metinlerini okumak. Başka bence hiçbir yolu yok. Yani felsefe yapmak bir ders olarak öğretilebilir bir şey değil. Başkalarının metinlerini okuyarak, onların yapma tarzından kaparak öğrenebileceğimiz bir şey. Bu açıdan onu aslında marangozluk gibi çıraklık gerektiren başka tür işlere benzetebiliriz ki bence zaten öğrenmenin özü de birazcık bu gibi. Ancak bir marangozun yanında çıraksak ağaç işleri yapmayı öğrenebiliriz. Bunun bir teorik eğitimi olamaz. Olabilir de elimizi alıp yapmadığımız sürece ağacın direncini, aletin kuvvetini elimizle algılamadığımız sürece, o merhaleden geçmediğimiz sürece işte ağaç böyle oyulur bilgisinin beden için hiçbir anlamı yoktur. Felsefede aynı bu çırakların durumunda olduğu gibi bedenin başka kaslarını, değil mi, malzemeyle etkileşimini bedenden öğrenmesini gerektiren bir çıraklık dönemi gerektir. Okumak bunun en önemli parçası. İşe yarar felsefe tarihleri ve güçlü felsefe monografileri çok değerli ve yol gösterici olabilir. Kimse bunu inkar etmesin. Hiç kuşkusuz çoğumuz çoğunlukla önce bu tarz metinleri okuruz, değil mi? Bir işte Deleuze üzerine bir kitap okuruz, Spinoza üzerine bir kitap okuruz, bir felsefe tarihi karıştırırız, antik Yunan felsefesi okuruz falan. Bir felsefe tarihçisinin antik Yunan felsefesi üzerine eseri yahut bir başka filozofun üzerine monografisi bir dönemle veya filozofla ilgili temel meseleler arasında yolumuzu bulmak için paha biçilemez araçlardır. Ama bu eserlerin bütün iyiliklerine rağmen her okuma gibi bu okumalarda mevzubahis dönemi veya monografiyi işgal eden filozofların kendi görüşlerinden çok onlara dair yazan yazarın konumu hakkında bilgi verir bize. Yani Deleuze'ün atıyorum Spinoza monografisini okursanız Spinoza hakkında öğreneceklerinizden daha çok Deleuze hakkında bir şeyler öğrenirsiniz. Bu bir kural değil ama böyle. Bu yüzden bir filozofa örneğin Hume'a dair daha doğru bir bilgiye erişmek istiyorsak okumanın hedefi Hume'un kendi eserleri olmak zorunda. Bu ayrıca felsefe okuruna asli bir sorumluluk da yüklüyor. Okur filozofun eserinde kendi yolunu bulmak zorunda. Bu yardım almasını kesinlikle engellemese de. Kendi yolumuzu bulmazsak bir filozofun metninde felsefe okuru olma sorumluluğunu tam yerine getirmemiş oluruz. Bu dediğim gibi yardım almamızı dışlamaz. Bu asli sorumluluk sebebiyle o halde okumanın genel ilkeleri gibi bir şeyden bahsetmek biraz zor. Yani okumanın pratik olarak tek bir yolu var, o da açıp okumak. Yani bana sorarsanız bunun üzerine yazılan onlarca kitap biraz manasız. Yani şundan sebep çok faydalı olabilir okuma üzerine kitaplar ama yine de ne olursa olsun bir tane spesifik yolu öne çıkaracaktır kaçınılmaz olarak. Felsefe okuma üzerine kitaplar var çünkü. Fakat yine de tek bir genel yordamın tavsiye edilebilir olduğuna ben de inanıyorum. Bir yordam ama ona bir yöntem, yani yok, kelime oyunu yapıyor gibi olma. İlke demeyelim yani. Kati bir ilke değil de bir yaklaşım. Bir felsefe metni veya filozof külliyatı en az bence iki kere okunmalı. En az. Birincisi o filozofun kendisinden hareketli kavramlar yarattığı sorunsal zemini ve düşünmekten ne anladığını keşfetmek üzere okunmalı. Filozof hangi problemlerle hareket ediyor? Onun kendi problemlerine neden bu tarz kavramları devreye sokuyor ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler ne? Bu soruyu da yanıtlamak için bir kere okunmalı en az. İkincisi ise eğer varsa okurun kendi sorunlarında o felsefenin nasıl çalışacağını keşfetmek için. Yani bu sefer kendimiz için onu nasıl edinebiliriz diye sormak için okumalıyız. Bana sorarsanız okuma biçimleri nasıl farklılaşırsa farklılaşsın, felsefe metni okumanın altın kuralı diye bir şey varsa o da buna yakın bir şey olurdu herhalde. Örneğin ben bu seminerlerde ele aldığım Platon, Descartes, Kierkegaard, Hume ve Kant vakalarında öncelikle birincil okuma düzeyinde elde edebildiğim keşifleri paylaşmaya çalıştım. Metne bu kavramlar hangi probleme yanıt veriyor ve nasıl yanıt veriyor diye sordum. Yani sizin için seminere hazırlık yaparken. İlk okumanın sorusu budur. Hangi kavramlar hangi probleme yanıt vermek üzere üretiliyorlar ve kavramlar arasında nasıl bir ilişki tesis ediliyor? İkinci okumanın sorusu ise bir X problemi verildiğinde, ki bu bizim problemimiz olacak, bu filozofun hangi kavramları hangi mümkün değişikliklerle edinilebilirler? Kendi doktora tezimde transandantal kavramına başvuruyorum gerçekten. O yüzden size onu nasıl kullandığımdan hareketle bir örnek kullanım tasarlamak istiyorum. Öyle, biz öyle uygulamalı bir seminer yapıyoruz şu an. Şimdi Kant'ın transandantal kavramı, mıntıkası özne, yani herhangi bir düşünen zeki varlık olan ve temelde algısal formlardan ve zihinsel yetilerden oluşan bir kavram. Onu konuştuk geçen hafta, iki hafta önce. Kant'ın bu kavram aracılığıyla insanların yarın güneş doğacak veya su 100 derecede kaynar gibi deneyimde verili olanı aşan geniş veya gelecek zamanlı bilgi önermeleri üretebilmelerini, dolayısıyla da bilim yapabilmelerini temellendirme problemine son derece güçlü, yaratıcı ve etkileyici bir yanıt verdiğini gördük. O kadar ki Kant sonrası felsefe modernliği tamamıyla kendisiyle damgalayan bir felsefe Kant'la. Kant'a düşman da olsa, Kantçı da olsalar Kant'tan sonra felsefe Kant'sız yapamıyor. Bugün biz de yapamıyoruz aslında. Kant'ın transandantali zihnin deneyimde kendisine verili olandan hareketle öncelikle bilgi yetisince işlenecek olan fenomenleri üretmesinin koşulları olarak kavradığını da gördük. Tuhaf ismin ötesinde bu kavram bir koşullar silsilesi anlamına geliyordu değil mi? Mümkün deneyimin koşulları. O halde Kant'a göre her zeki varlık mümkün bir bilgi deneyimine ancak bu koşullar altında sahip oluyordu. Bu yetiler ve algısal formlar yoksa bir bilgi deneyiminden, dolayısıyla da bilimden bahsetmek mümkün değildi. Fakat bu haliyle bu kavram bir, zihnin yapısı olarak belirlenmiş durumda. 2. Tarihsizleştirilmiş durumda. 3. Sadece mümkün bir deneyim açısından düşünülmüş durumda. Değil mi? İnsan zihninde böyle bir transandantal yapı var. Bu yapının bir oluşum tarihi yok, bir temeli yok. Kendi başına orada varmış gibi başından beri. Ve 3. Bu sonuçta mümkün bir bilgi deneyimi açısından, bilgi nasıl mümkün olur sorusuna yanıt veren bir transandantal kavramını. Bilimsel bilgi. Kant'ın bu transandantal kavramının bu üç belirlenimi nihayetinde Kant'ı bir idealist yapan özellikler haline gelecek. Kant neden idealisttir sorusunun yanıtı transandantal kavramını bu şekilde düşünmüş olması. İnsana özgü, tarihsiz ve mümkün deneyim açısından düşünmüş olması. Transandantal olan dolayısıyla 1950'lerde başlayan beşeri bilimsel yapısalcılığında Ruysheim halini bize sunuyor. Yapısalcılık da aslında temelde bu transandantal kavramını tekrar ve tekrar canlandırıp duracak. Hangi anlamda? Artık ona bir yapı ismini vererek ve birazcık toplumsallaştırarak elbette. İnsan zihninden çıkartacak hafifçe. Mesela işte Saussure'de dil her tür konuşmanın transandantali gibi algılanacak. Levi-Strauss'ta her tür insanlar arası ilişkiler, akrabalık yapılarının transandantal olarak temellendirdiği ilişkiler alınlanacak. Lacan'da da Oedipal yapı, sonra onun içinde dil benzer bir işlev görecek. Fakat kuşkusuz ben tezimde böyle bir transandantal istemiyordum. Zira farklı bir problemim var benim. Benim sorum şuydu, nasıl oluyor da kapitalist ekonomi Homo sapiens türünün yeryüzünün ekosistemleriyle, diğer canlılarıyla, cansızlarıyla ilişkilerini günümüzde olduğu şekliyle belirleyebiliyor? Neden bütün ekosistemle girdiğimiz beslenme, barınma, sosyalleşme gibi ilişkiler nihayetinde sermayenin dolayımından geçmek durumunda kalıyor? Kant'ın transandantal kavramının iki temel belirlenimi benim için çok ilgi çekiciydi. Yani edilgen, bugün bilinçsiz diyoruz aslında ona, etkinlik, yani bilinçsiz düzeyde gerçekleşen bir etkinlik kavramı olması değil mi? Fenomenleri algılamak bilinçli olarak yaptığımız bir iş değil. Otomatikman gerçekleşen bir şey bilinçli zihnimiz için. Ve koşullanma fikri. Koşullanma fikri de benim için çok değerliydi. Transandantal kavram bu iki bileşimi benim için vazgeçilmez gibi görünüyordu. Dolayısıyla buradan baktığım zaman ekonomi kavramını gündelik yaşam içinde anladığımız anlamda insanlar arası iktisadi ilişkiler olarak değil de bir canlı olarak Homo sapiens'in türdeşleri dahil diğer canlı ve cansız varlıklarla ekosistemik ilişkilerinin transandantali olarak düşünebiliyordum. O bilinçli veya bilinçsiz etkinliklerimizin, yüzeydeki etkinliklerimizin ardında onu temellendiren, koşullandıran bilinçsiz bir yapı gibi. Değil mi? Şimdilik o kelimeyi kullanabilirim. Bu sayede ekonomi, özellikle de kapitalist ekonomi, bir canlı grubu olarak bizlerin bütün ekosistemik etkileşimlerinin bilinçsiz koşulları olarak hizmet ediyor, sirayet ettiği her ilişkimizi sermaye ilişkisine tercüme ediyordu. Sermayeden pay alarak aldığımız ücret, kar veya rant üzerinden çeşitli besin maddelerine, evlere, üretim araçlarına ve entelektüel doyum araçlarına erişmek gibi. Bu bütün erişim haklarımız sermayeden aldığımız payla belirleniyor. Transandantal kavramı ve ekonomi kavramı bende zihnimde giderek birleşiyordu tez aşama yazmaya başlarken. Fakat bunun için transandantal kavramında veri olan yukarıda saydığım 3 idealist belirlenimi ondan eksiltmem veya çıkartmam gerekiyordu. Yani artık transandantal ekonomi zihinsel bir yapı değil, toplumsal ekolojik bir yapıya dönüşürken tarihselleşecek, kapitalizmin bir tarihi var ve insanların mümkün edimlerini düzenleyen ideal koşullar olmayı bırakıp somut Homo sapienslerin ekosistem içindeki canlı ve cansızlarla tesis ettikleri gerçek etkileşimlerin gerçek koşullarına gönderme yapacak. Kavramı bu hale getirmek için Karl Marx'tan, Roy Başkar'dan ve Gilles Deleuze'den faydalandım. Yani ikinci okumadan bahsediyorum aslında hala. Benim için bu üçlü Kant'ı Alman idealizminin aksi yönünde Materyalist bir ampirizm yönünde aşan ve transandantal koşullar fikrine derinci bir yön veren üç büyük ve sapkın kantçıydı. Gerçekten de böyle düşünüyordum onları. Bana transandantal olanı yeniden tanımlamak için elzem olan üç bileşeni verdiler. Marx'tan tarihselliği, Roy Başkar'dan toplumsallığı ve Gildöröz'den de gerçek deneyimin gerçek koşulları bileşenini aldım. Ama bu Kant üzerine ikinci okumam benim. Birinci kez onun derdini anladım bir öğrenci olarak. İkinci kez okuduğumda bir kavramını edinebilmek için bir sürü değişiklik yaptım. Başka filozofları da devreye alarak. Gördüğünüz üzere filozofun ikinci okuması çok daha çetrefil olabilir. Ve her zaman için şu tarz meşru ve zorlayıcı sorularla yüzleşilmesi gerekir. İyi de neden o kavram? Neden bu değişiklikler? Yapılan şey müsriflik mi yoksa yetersiz mi kalıyor? Bu soruların benim transandantal kavramıyla kurduğum ilişki için doktora tez savunmamda tek tek sorulacağından ve hocaların bana bol bol soğuk terler akıtacağından emin olabilirsiniz. Yani neden şimdi Kant'ın transandantal kavramını getirdim Marksizm ve ekoloji üzerine bir teze böyle adapte ettin? Ne gerek vardı? Bu müsriflik değil mi? Başka kavram yok muydu? Bık bık bık bık yiyecekler başımın etini. Ama bence benim için içsel bir zorunluluk vardı. Size burada anlatamayacağım sebeplerden kaynaklı. Şimdi felsefenin bir diğer prosedürüne geçebiliriz. Bu prosedüre ben analiz diyorum. Felsefi kavramların bu defa illaki felsefi olmak zorunda olmayan meseleleri ele almak üzere birer alet olarak kullanılması. Bu bence felsefenin en canlı, en çok yaşayan yanı. Kavramları problemlere yanıt verecek şekilde geliştirdikten sonra belli gerçeklikleri analiz amacıyla ilk kez kullananlar kuşkusuz filozofların kendileri. Hatta bu analitik prosedürün filozof açısından kavramların yaratılmasından nadiren ayrıldığını görürüz. Yine Hume'a dönersek örneğin, insanın deneyimde verili olanı aşmasının analiziyle bu fenomenin sorunsallaştırılması onun için eş anlamlıdır. Ve burada probleme yanıt veren kavramlar analiz etkinliğiyle eş zamanlı olarak geliştirilir. Yani insan nasıl deneyimde verili olanı aşıyor bunu analiz ederken kavram geliştirir Hume. Analiz ve sentez diyelim ona, kavram yaratmaya şimdilik eş zamanlıdır onun için. İnsan doğasını üzerine incelemede bunu açıkça görebiliriz. Ancak yukarıda bahsettiğim Marksizm örneği, analitik prosedürün görece özellik kazanmasına en aşina olduğumuz örneklerden birini oluşturuyor bizim için. Analiz ile kavramsal yaratımın iç içe geçtiği felsefi bir külliyat olarak Marx'ın çalışmalarından hareket eden sayısız Marksist, Marx'ın yarattığı kavramları toplumsal alanın kendi çağ ve coğrafyalarındaki yapısını ve dinamiklerini analiz etmek için kullanmışlardı, değil mi? Bugün Marksist olmak bu anlama gelir. Marx'ın kavramlarını edinirsiniz ve bir coğrafyada, bir çağdaki bir toplumsal dokuyu veya dinamikleri analiz etmek için kullanırsınız. Bu kullanma ilişkisinin veya analitik pragmatiğin de her şeye rağmen kavramlar yaratmayı dışlamadığını, gerçeklikteki dönüşümleri yakaladıkları oranda Marksistlerin de Marx'ın kavramlarını değiştirdiklerini ya da ona yeni kavramlar eklediklerini görebiliriz. Örneğin Lenin'in veya işte başka birkaç yazarın daha emperyalizm kavramı Marx'ta olmayan bir kavram. Ama Marx'ın analizi vesilesiyle onun kavramlarını kullanarak geliştirdikleri bir kavram. Fakat analitik prosedürün en ayırt edici yanı kendisinden kavramların edinildiği filozofla sorunsal bir ortaklığın sürdürülmesi. Yani analiz etkinliği yaparken bir filozofun kavramsal mekanizmasını kullanarak onun problemini büyük oranda paylaşıyoruz demektir. Marksizm açısından bu sorunsal ortaklık geniş bir ifadeyle kapitalizmin ve onun girişimlerinin mahiyetinin onu yıkmanın bakış açısından kavranmasıdır. Yani politik bir pragmatiği var sonuçta. Bu sermaye nereye gidiyor? Sınıf mücadelesi nasıl örgütleniyor bu çağda? Sorularını sorarsak en azından Marksist bir akıl yürütme içerisinde belki ona karşı çıkacak ve nihayetinde kapitalizmi nihayete erdirecek olan politik eylemi tasarlayabiliriz. Pragmatik amaçları var bu analizin. Aynı şekilde başka bir filozofun kavramlarını ekolojik krizi analiz etmek için de kullanabilirdik. Yani Marksizm yakın bir örnek olduğu için verdim burada. Dolayısıyla analitik prosedür benim yukarıda birincil okuma adını verdiğimde bir süreklilik arz ediyor. Yani bir filozofun problemlerini öğrenmeye yönelik okumayla. Birincil okumadan hareket eden analitik prosedüre çağımızda daha özgür bir anlamda teori de diyoruz. Bu anlamdaki teoriden felsefi bir üretime geçiş o halde ikinci okuma prosedürü olmaksızın düşünülemez. Teorisyen ile filozof arasındaki hep sezdiğimiz ancak adını koymak pek de kolay olmayan bu mesafe belki bu terimler açısından düşünülebilir gibi geliyor bana gerçekten. Bu semineri hazırlarken dedim aslında bu gerçekten iyi bir fark ilişkisi gibi duruyor. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem. Teorisyenle filozofu birbirine ayırt ediyoruz ya dilde ister istemez. Ama o farkı söyleyin deseniz işaret etmesi kolay değil. Ama belki hani buradadır. Bir teorisyen bir başka filozofun sorunsalını edinen ve onun kavramlarını analiz için kullanan ve geliştiren kişidir. Ama filozof kendi problemlerini edinen kişidir gibi. Yine tabii ki de bu göreli bir ifade taşıyor ama fena değil düşünmeye başlamak için. Şimdiye dek iki temel prosedürü ele aldık. Okuma ve analiz. İkisinin de bir şekilde sorunsal temelinde yükseldiğini gördük. Fakat bu iki prosedür bir şekilde metin merkezli bir felsefi imgesi yaratmış olabilir. Her ne kadar girerken ileri sürdüğüm iddiayı, yani felsefenin düz yazıyla kopmaz bir ilişkisi olduğu iddiasını geri çekmek gibi bir niyetim olmasa da şu an, tabiatı itibariyle sadece felsefede değil, düşüncenin bilim ve sanat gibi alanlarında da mühim bir boyut oluşturan bir noktaya temas etmemiz gerekiyor. Bu nokta, düşüncenin ve felsefenin, sanatın, bilimin metinlerden ibaret olmadığı noktası. Düşüncenin dışarıyla ilişkisi, yani metnin dışıyla ilişkisi. Aslında analiz prosedüründe düşüncenin bir dışarısının, düşünceye dışsal olan bir alanın düşünceye dahil edilişine temas ettik. Değil mi? Analiz etmek aslında felsefe metninin dışındaki bir gerçekliği kavramlarla düşünmeye çalışmaktı temelde. Bu sürecin bilişsel ve nörolojik olarak nasıl işlediği şu an bizi gerçekten de ilgilendiren bir problem değil. Ancak ilginç bir problem tabii. Fakat kavramların analiz esnasında en az iki işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Birincisi, algılanan gerçeklikten nitelikli soyutlama yoluyla sağlam mefhumlar üretmek. Örneğin Marx'ın canlı emek ve sınıf mücadelesi kavramlarını kullanarak Türkiye'de şu andaki toplumsal dinamikleri analiz etmek amacıyla mevcut sınıflara ve aralarındaki ilişkilere dair iyi soyutlanmış mefhumlar üretebiliriz. Bu kavramları kullanırsak, Marx'ın kavramlarını, çok daha iyi bir işçi sınıfı, bir orta sınıf, bir kapitalist sınıf, değil mi? O tarz kavramlara sahip olabiliriz. Sermaye bileşimi kavramına bu ülkeye dair mevhumdan. İkinci işlev ise verili soyut mefhumları onları oluşturan sürece doğru analiz edebiliriz. Yani analizin aslında belki de en gerçek kullanımı budur. Bunları soyutlamanın iki dinamiği olarak görebiliriz. Somuttan soyuta, somut bir gerçeklikten soyut mefhumlara doğru hareket eden bir süreç ve soyuttan somuta hareket eden bir başka süreç. Bu iki soyutlama fikri ve onların analitik işlevlerini felsefeye adıyla armağan eden kişi de yine Karl Marx bu arada. Ekonomi politiğin eleştirisine ön sözde bu iki soyutlama biçimini ya da kapitali ön sözde analiz ediyor. Fakat dışarısı, yani düşüncenin ve metnin dışarısı sadece analitik prosedürde karşımıza çıkmıyor. Doğası gereği bütün düşünce bir dışarısıyla kuşatılmış durumda, değil mi? Her zaman için dış dünyayla temas halindeyiz. Hatta bir bakış açısından felsefe tarihindeki idealizm, materyalizm, rasyonalizm, empirizm gibi temel kutupların bu dışarının gerçekliği ve bu gerçekliğin mahiyeti üzerine bir tartışma etrafında oluştuğunu söyleyebiliriz. İdealistler diyor ki öyle bir dışarısı yok ya da öyle bir dışarısı var ama gördüğümüz cisimsel dışarısı değil, daha tanrısal, ulvi bir dışarısı. Empiristler diyor ki hayır, dışarısı var, sadece düşünce öyle kendi başına bir şey yapmıyor. Rasyonalistler diyor ki hayır, düşünce asıl işi yapan, dışarısı çok da önemli değil. Kabalaştırdım ama. Değil mi? Sonuçta bütün mesele dışarısının varlığı ve yokluğu, varsa nasıl var olduğu üzerine gibi. Felsefe için dışarısı öncelikle ayıltıcı bir şiddetin kaynağı. Dışarısı bir şiddet biçimi olarak var. Dışarısı varsa filozof için içerdiği şiddetle var. Bu şiddet düşünceyi harekete geçiren bir tesirden doğan bir şiddet. Hume'un kitabının Kant üzerindeki tesiri Hume vesilesiyle açığa çıkan bir gündelik gerçekliğin içerdiği şiddeti aktarır. İnsanların daima verili olunlaşması bir filozof için şiddet dolu bir gerçekliktir. Çünkü temellendirmesi çok zordur. Elimizdeki araçlar yetmedi o döneme kadar. Kant, transandantali, Hume alışkanlığı yaratana kadar bir kavram olarak insanlar nasıl oluyor da yarın güneş doğacak önermesini ortaya koyabiliyor, felsefi olarak temellendiremiyorduk. Bakın, bu dehşet verici bir gerçeklik. Basitçe yaptığımız bir şey felsefe açısından. Şiddet bu. 1844-1848 devrimleri Marx için sınıf mücadeleleriyle ilgili bütün bir kavramsal aygıtın doğumunu gerektirecek şiddetli bir karşılaşma sunar Marx'a. Ona gelene kadar sıradan bir demokrat Marx. İlk defa işte orman köylülerinin ağaç kesme ve onun dava sürecini analiz ediyor. Ama sonra bu devrimler geldiği zaman sınıf kavramının ve sınıf mücadelesi kavramının yaratmasını gerektirecek başka bir fenomenle karşılaşmış oluyor. Her filozof için bazıları debdebeli, bazıları ise algılanamaz ve ismi konulamaz ölçüde küçük olan, ancak her halükarda bir sorunsallaştırmayı, yani yeni kavramların yaratımını davet eden çok farklı türde şiddetler vardır ve düşüncenin her yaratıcı atılımının ardında bunları muhakkak buluruz. Hatta buradan Nietzsche'nin bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz özellikle bu çağda olayların etkisini kaybettiği bir zamanda yaşıyoruz, değil mi? Olaylar bizi hiç etkilemiyor. Agamben ne diyecek çocukluk ve tarihte? Artık hiçbir şey bizim başımıza olay gibi gelmiyor. Şurada burada savaşlar, orada burada cinayetler, değil mi? Bir şok tesirini yitirmiş durumda büyük oranda. Sıradanlaşıyor. Nietzsche bize başka bir şey söylüyordu o yüzden. Debdebeli olayların ardındaki küçük olaylar belki debdebeli olanlardan daha değerlidir. Yani küçücük bir şey, insanın yarın güneş doğacak diyebilmesi, bir olay demezsin ya. Bunu yapıyorsun her gün. Ama Hume için öyle bir olaya geliyor ki hem Hume'un felsefesini hem Kant'ın felsefesini yaratıyor. Değil mi? Küçücük bir olay. Olay bile değil. Sinek ısırığı bile bundan daha etkili bir olaydır bizim için. Nietzsche haklı. Kendi konumuza dönecek olursak, felsefenin prosedürleri açısından dışarının bu şiddeti, okuma prosedüründe de iş başında olsa gerektir. Bir zorlama, bir karşılaşma olmaksızın niçin bir filozofun metnini okuyalım ki? Deli miyiz? Hatta delilik bize, deliliğin kendisi bile dışarının şiddetine açıklığı, zorlamaların bir oyununu ifade etmez mi? Değil mi? Delilik, yani aleni ve aşina olduğumuz gerçeklikle olan temasın yitirilmesi sayesinde bizim fark edemediğimiz şeyleri fark etmeye bir açıklık kazanmaz mı bir şizofren? Değil mi? Ya da başka tür patolojilerde de. Değil mi? Bir gerginlik, farklı bir gerginlikle, dünyayla ilişki içindedir bu insanlar. Bizi günün sonunda Kant okumaya da Marx okumaya da iten kuvvetler, düşüncemize kendi problemlerini veren dışarının bu şiddet kuvvetleridir. Değil mi? Benim için ekolojik problemler, benim kuşamdaki birçok felsefe öğrencisi, sosyal bilim öğrencisi için ekolojik problemler, hocalarımızın okuduğundan farklı filozoflar okumaya, farklı kavramlarla konuşmaya itti bizi, değil mi? Her zaman eleştirilen şeyi biz de altını çizebiliriz. Tabii ki de işin janti bir tarafı var. Yok mu? Var. Yani hangi anlamda janti? Henüz kurumsal bir jantiliği yok, dürüst olmak gerekirse. Yani akademide çalıştığımız konuları çalışmanın felsefe bölümlerinde en azından akademik bir karşılığı henüz pek yok. Ama sosyal medyada bir karşılığı var, pekala var. Sanat kurumlarında bir karşılığı var, pekala var. Bir jantiliği, bir entelektüel sermaye tekabül etmesi söz konusu. Ekolojik problemler ve ilişkili filozofların, Deleuze'ün, Guattari'nin, nesnelerinin, ontolojinin sayıp bitirebileceğimiz çağdaş filozofların. Bütün bunları anlatmamın sebebi, bizleri felsefenin metinler arası bir etkinlik olduğuna ikna etmeye çalışan bir eğilimin önünü daha baştan kesmek. Felsefede düşünce metinlerden metinlere gitmez. Dışarının şiddetinden metinlere ve sonra yine dışarıya gider. Daha iyi ve daha doğru bir ifadeyle, felsefi düşünce metinleri, gezegenleri, çekiçleri, pireleri, kedileri, sanat eserlerini ve bilimsel atılımları birbirine bağlar. Yani muradımız ondan budur. Örneğin kendi tezim açısından bu süreci böyle görmeye çalışıyorum. Beni yazdığım gibi bir teze götüren bu iklim değişikliği aracılığıyla kavramsal çerçevenin sadece Kant, Marx, Deleuze ve bir sürü filozof veya onların metinler arasında bir ağdan ibaret olmamasını, ayrıca bilgisayarlar, CNC tezgahları, üretim bantları, küresel ticaret ağları, ağaçlar, insanlar, hayvanlar, iklim sistemleri arasında da bağlar kurmasını istiyorum tezimini. O mantıkla yazmaya çalışıyorum. Becerirsem herhalde doktor olacağım. Beceremezsem de devam öğrenciliğim. Toparlayalım şimdiye kadar konuştuklarımızı. Felsefede iki prosedürü ele aldık. Okuma ve analiz. Fakat bütün felsefi prosedürler, ayrıca sanatsal ve bilimsel prosedürler de düşüncenin dışarıdan maruz kaldığı şiddet kaynaklarının tesiriyle tetikleniyorlar. Ve yine dışarıya dönüyorlar. Yani onlardan gerçekliği veya onun bir parçasını daha önce görmediğimiz, duymadığımız, düşünmediğimiz şekilde sunmasını, dahası yeni felsefi, sanatsal ve bilimsel gerçeklikler yaratmasını bekliyoruz. Dünyayı yeni bir şekilde algılamanın bir yolunu sunmasını istiyoruz. Değil mi? Felsefenin üçüncü prosedürü yazmak. Yazı felsefede felsefe tarihi kadar kadim. Belki Sokrates istisnası hariç. Ondan da emin değiliz, bilmiyoruz. Belki yazdı da bir şeyler. Filozoflar uzun bir süredir yazıyorlar. Bir prosedür olarak yazma, diğer iki prosedürün, yani okuma ve analizin yoğunlaşma noktası. Hatta diğer iki etkinlik için sürükleyici bir üçüncü etkinlik oluşturuyor. Okumalar not almalar eşliğinde, değil mi, kenar notları eşliğinde olurken, yazı etkinliği de kendini sürekli olarak okumaya geri gönderiyor. Analiz ise hiç kuşkusuz yazıdan ayrı düşünülemiyor. Yani analiz etmek demek en başında yazmak demek. Bizzat felsefe yapmaya gelince yazı düşüncenin yaratıcılığını açığa çıkartan ve bir yandan da kısıtlayan temel bir mecra oluyor. Düşünülür olana kıyasla yazı daima geride kalacak, ancak yazıda edimselleşmediği müddetçe düşüncenin yeniden atılmak üzere varlığını duyumsadığı boşlukta mümkün olmayacak. Hangi filozof yoktur ki, ya da hangimiz yokuz ki, düşündük ve ifade etmek istediklerimizin çok azını yazıya geçirebildiğimizi fark etmemiş olalım. Değil mi? Basit bir aşk mektubunda bile durum böyledir. O yoğun duygunun yanında yazı çok kuru kalır ve bir cümle daha eklemek isteriz. Bir cümle daha eklemek isteriz. İkinci bir aşk mektubu yazmak isteriz. Yazının böyle bir yanı var. Düşünce yazıda sanki kendi kuyruğunu yakalamak için kendi etrafına dönen bir kedi haline geliyor gibi. Yorulup durur ve sonra yeniden atılır. Kant'ın biyografisi bence bu konuda çok öğretici. 57 yaşında en büyük eserlerini yazmaya başlıyor. Gerçekten 57 yaşına gelene kadar Kant sıradan bir metafizikçi, bir üniversite hocası hep topu Almanya'da. İlk olarak Saf Aklın Eleştirisini yazıyor 57 yaşında. Sonra onu açıklamak için 59 yaşında Prolegomena veya gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe ön sözü yazıyor. Problem şu, Saf Aklın Eleştirisini yazıyor ve kimse hiçbir şey anlamıyor. Gerçekten kamuoyu bu adamın ne yazdığı hakkında ufak bir fikre sahip değil. O yüzden oturup ne anlatmak istediğini anlatmak için ikinci bir kitap yazıyor. Yani gerçek bu. Diğer büyük eleştiriler de 60'lı yaşlarına yayılıyor. Şimdi dolayısıyla Kant'ı Kant yapan dönem ölümünden önceki son 10 yıl neredeyse. Yani ondan önce Kant, Kant değil. Bildiğimiz Kant değil yani. Dolayısıyla yazı felsefede yaratıcılığı edimselleştirirken daima eksik kalmasıyla gelmekte olan bir başka yazıya da doğru açılıyor. Yani bir kere yazmaya başlarsanız ipin ucunu kaptırırsınız. Yani hep bir daha yazmanız gerekir, bir daha yazmanız gerekir. Hep bir şeyler eksik görünür. Çeviri de birazcık öyle gerçi. Bir çeviri yapıyor, yayınlanıyor. Kitabı elime alıyorum, ilk sayfalarını karıştırıyorum, bir bakıyorum bir sürü hata var. Yani şey, baskı hatalarını geçiyorum. Benim yaptığım çeviri hataları var, cümle hataları var. Editörden de kaçmış, benden de kaçmış. O yüzden ikinci bir baskı istiyor her zaman. Şimdiye dek az çok döngüsel bir tablo çıkıyor aslında önümüze. Birincisi, filozofun problemine yönelen keşif okuması. İkincisi, kendi problemlerimizle filozofun problemleri ve kavramlar arasında bağ kurmaya yönelen edinim okuması. Üçüncüsü, keşif okumasından hareketle elde edilen kavramlar aracılığıyla bir gerçeklik parçasının analizi veya analitik teorik çalışma. Dördüncüsü ise diğer prosedürlere eşlik eden veya başlatan veya sonlandıran yazı. Bu prosedürler filozof veya değil, bütün felsefe okurları için ortak bir prosedür. Şimdi felsefe ile sanat ve bilim arasındaki alışverişlere doğru uzanalım. Ben burada zaman darlığını ve bir sanat kurumunda bulunmamızı göz önüne alarak felsefenin daha ziyade sanattan istifade etme biçimine odaklanacağım. Ancak söyleyeceğim her şey gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra felsefe ve bilim ilişkisi içinde söylenebilir. Bugün tartışmamıza filozof, Fransız filozof Gilles Deleuze'ün İrlandalı ressam Francis Bacon üzerine yazdığı duyumsamanın mantığı eşlik edecek. Pekala deyip duruyoruz. Sanat duyu algı kümeleri yaratırken felsefede kavramlar yaratıyor. Biz sanata, bilime ve felsefeye düşüncenin kuvvetleri veya üç yaratıcı biçimi diyoruz. Badiou buna aşkı ve politikayı da dahil ediyordu hatırladığım kadarıyla. Önemli değil. Üçü arasında bariz prosedürel bir ortaklık var temelden. Üçü de bir sorunsallaştırma olmaksızın gerçekten düşünmeye başlayamaz ve bu sorunsallaştırma üçünün kendi yaratımlarını boydan boya kat eder. Bir ressamın tablolarını, bir yönetmenin filmlerini kat eden, değil mi? Tamamen kendisine ait olan, sinematografik, resimsel olan bir sorunsallaştırma vardır. Bacon üzerinden göreceğiz birazdan. Fakat yakınlık az çok buraya kadar. Yani burada sonrası çok yakın olmamaya başlıyorlar. Bu temel zemin ortaklığı dışında sanatın, bilimin ve felsefenin kendilerine özgü prosedürleri ve mecraları var. Resim sanatında örneğin tuvaller veya benzeri zeminler, renkler ve çizgiler temel birer mecra haline geliyor. Ressam bunlar aracıyla duyu algı kümeleri yaratıyor. Felsefenin sanatla olan yakın ilişkisi ortada zaten. Tarih boyunca ama özellikle 20. yüzyıl itibariyle, aslında 19. yüzyıl Alman romantizmi ve idealizmi içinde aynı şey söylenebilir. Birçok filozof ressamlar üzerine, edebiyatçılar üzerine, değil mi, bir sürü yazı yazdılar, metinler kaleme aldılar. Aklıma gelen ilk isim benim, Sezan'a özel bir meftunluğu bulunan Maurice Merleau-Ponty. Sezan üzerine çok yazdı. Sezan'ın neydi? Kelimeyi unuttum. Hatırlarım birazdan. Ayrıca işte sinemanın doğum anında sinema üzerine yazan Bergson var. Şiir üzerine düşünen Heidegger var. Değil mi? Bunlar 20. yüzyıldan bizim tanıdığımız, bildiğimiz temel örnekler. Bugün de sanat felsefesi icra eden bir sürü filozof var. Ama bence bu başka bir alan. Daha sonra yine Deleuze Guattari'nin diyeceği gibi Bunlar aslında sanat üzerine tefekkür etme işi yapmıyorlar. Bakın burada mesele filozofların sanatla olan ilişkisinde bir sanat eleştirisi veya bir sanat tefekkür olarak görmüyorlar. Aksine kendi felsefi problemleriyle bu sanatçılara geri dönüyorlar. Çünkü aslında sanatın kendi üzerine düşünmek veya tefekkürde bulunmak için felsefeye bir ihtiyacı yok. Biraz altını kazırsak, ilgileniyorsak özellikle, sanatçıların kendi sanatsal girişimleri üzerine onlarca yazı yazdıklarını, söyleşi verdiklerini görürüz. Bizim ikinci yeni şairlerinin bir kısmının en azından şiir yazıları gibi, değil mi? Gerçekten de açıp okursanız ikinci yeni şairlerinin bir kısmının aynı zamanda çok sağlam şiir teorisinin olduklarını, edebiyat teorisinin olduklarını, ikinci yeniyi Türkiye'nin şiir geleneği içerisinde, edebiyat içerisinde son derece teorik bakımdan iyi bir şekilde konumlandırdıklarını görürüz. Hiçbir felsefecinin ikinci yeninin ne olduğunu söylemeye ihtiyacı yok. Zira bu işi ikinci yeniciler gayet iyi, hatta muhtemelen herhangi bir felsefeciden çok daha iyi yapabilirler. Bunun istisnaları her zaman için var. Yani her sanatçı kendi üretimi üzerine teorik bir şekilde de düşünmekle mükellef değil. Onu da söyleyeyim, yani böyle bir zorunluluk yok. Sadece onların daha iyi yapacağına inanıyorum. Peki felsefe sanatla ilişki kurduğunda muradı ne? Öncelikle ona onun ne olduğunu söylemek kesinlikle değil. Bu bence kibir budalası bir felsefe görüşü. Felsefenin her şey üzerine düşünen, her şeyin ne olduğunu söyleyen bir disiplin olduğunu söylemek ve bunu terk etmek, baştan kenara koymak gerekiyor. Felsefecinin işi herhangi bir sanatçının ne yaptığını ona söylemek değil. Felsefe tarihinde yaşanan örnekler, filozofların sanata bir şey öğretmediklerini, aksine kendi ziyadesiyle felsefi problemlerini derinleştirmek ve ona yanıt olacak yeni kavramlar üretmek adına onlardan öğrendiklerini gösteriyor. Deleuze'un Bacon eseri de bunun çok güzel bir örneği. Şunu demek istemiyorum. Deleuze Bacon'ı sanat tarihinde elbette konumlandırıyor ve eseri hakkında iddialarda pek tabii bulunuyor. Fakat bunu yaptığı her durumda, kitabı açıp okumak isterseniz bir gün görürsünüz, Bacon'ın söylemediği hiçbir şeyi söylememeye özen gösteriyor. Çünkü Bacon da çok konuşuyor kendi eseri üzerine. Ve daha ziyade onun söylediklerinden hareket ederek bunun manasını felsefe içinde ileri taşımaya uğraşıyor. Bu noktada iki yaratıcı figürü yan yana getiren şey, temsil denen şeye özel bir düşmanlıkları. Bacon'da da, Deleuze'de de gördüğümüz şey, temsil dediğimiz bir şeye özel bir düşmanlık. Deleuze Bacon kitabına gelene kadar bu yolda başka filozoflar hakkındaki çok sayıda monografisine ek olarak 4 büyük kitap yayınlamış durumda. Kendi başına Fark ve Tekrar ile Anlamın Mantığı ve Felix Gattar ile birlikte Antiodipus ile Bin Yaylan. Bu kitaba 83'te yazıyor sanırım. Bacon ise resmin, Bin Yaylan hariç hepsini Türkçe'de bu arada bulabilirsiniz. Bacon ise resmin herhangi bir gerçekliğin temsili olmasını, bir şeyin öyküsünü anlatmasını veya bir durumu örneklemesini istemiyor. Yani buna sanattaki karşılıkları figüratif resim, bir şey temsil eden resmi figüratif resim deniyormuş. Yanlış sen beni düzelt Murat, sana kesiyorum. Bir şeyin öyküsünü anlatmaya sanırım ne deniyordu? Naratif resim. Bir şeyi örneklemesini sunmaya da illüstratif resim deniyor. İllüstratif deyince sanırım Hristiyanlığın yaptıkları işte şeyleri, figürleri falan düşünmemiz gerekiyor. İşte sahneler, İsa'nın yükselişi sahnesi gibi. Güzel. Güzel. Aslında tam da Bacon düşmek istemedikleri tuzağa ellerini kollarını sallayarak düşüyorlar. Bir kavramı resmetmeye çalışan bir ressam örneğinde olacağı gibi. O zaman değil mi? Örnekleyici bir resim yapmış oluyorlar. İllüstratif bir resim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Şimdi dolayısıyla Bacon'ın hedefi resmi bu üç düşmandan temizlemek. Aynı şekilde Deleuze'ün bütün felsefi eseri de temel bir hat boyunca, bütün kavramlarını kat eden bir hat boyunca düşünmeyi bir gerçekliği temsil etmeye indirgeyen bir düşünce imgesine karşı çıkmakla örülü. Düşünce temsil etmez. Bütün Deleuze'ün ilk verdiği, işte 1950'lerde verdiği derslerden, lisede verdiği derslerden bu arada, ömrünün sonunda yazdığı son metne kadar ana fikir hep bu. Düşünce temsil etmez. Temsil düşüncenin düşmanıdır. Tabiri caizse. Çok da bunu bazen çok indirgeyici kullanıyoruz yani. Bunu belki manasını birazdan açarım. Dolayısıyla iki figür arasında sıkı ve güçlü bir sorunsal ortaklığın varlığı burada tespit edilebilir zaten. Birisinin resimde yaptığını, diğeri sanki felsefede yapmaya çalışıyormuş gibi. Kendi mecraları için ikisi de mevcut olanı temsil etmekten çok onu yararak, onun içinde alttan alta olmakta olanı, mevcut olan her şeyi kuran süreçleri, yaratıcı sapmaları ve onlar üzerinde etkileyen kuvvetleri açığa çıkarmaya yönelen bir yaratıcı girişim arzularlar. Düşünceden yaratıcı olmasını, resimden yaratıcı olmasını istiyorlar. Ben burada kabaca kötü bir kavram aslında yaratıcılık burada belki de onu kullanayım yine. Daha iyisini bulamadım. Bu ortak arzuları ve problemleri Deleuze Bacon'ın resmine çeken temel şey. Ben burada kitaba da adını veren duyumsama kavramına odaklanacağım. Aslında bir sürü kavram var kitap boyunca da. Bu kavram da bize filozofun tamamen felsefi bir kavram yaratmak için bir sanatçının eserinden nasıl istifade ettiğini, ondan nasıl öğrendiğini gösterecek. Fakat bunu yaparken aşikar sebeplerle Deleuze'ün analizinin ince ayrıntılarını dışarıda bırakacağım. Daha fazlası için kitaba bakmanız gerekiyor. Bacon'ın eserlerine bakarsanız onun en dikkat çekici unsurlarının belli bir şekilde çarpılmış bedenler ve daha önemlisi yüzleri soyularak çarpılmış başlar olduğunu görürsünüz. Gerçekten en çok öne çıkan kısmı o. Bacon kendisini harekete geçiren ve onu heyecanlandıran sanata dışsal temel bir şiddetten bahsediyor bir söyleşisinde. Dışarıdan gelen ve onu etkisine alan bir tesir bu. Ne zaman bir kasaba gitse öyle anlatıyor. Orada çengellerde asılanın insanlar değil de kuzular, danalar veya domuzlar olduğunu görmek onu şoka uğratıyor. Neden? Basbayağı insan da etten oluşuyor. Orada insan da olabilir. Neden insan yok? Bacon için kasapta karşısına çıkan bu sahne veya soru insan ile hayvan arasındaki temel ortaklığın yani ikisinin de etten oluştuğunun idrakini getiriyor. Yani ikisi de etten oluşuyor. Yani gerçekten neden kasapta bir kuzu var da mesela ben yokum? Değil mi? Bacon bu yüzden diye temellendiriyor. Resminin temel maddesi olarak bedeni ancak et veya ten olarak bedeni seçiyor. Şimdi bu et ve ten dememin sebebi şu, ikisi de Fransızca'da tek bir kelime chair. C-H-A-I-R. Chair diye mi okunuyor artık nasılsa? Deleuze hayvan ile insan arasındaki bu etsel ortaklığın iki ayrık figür arasındaki bir benzerlik değil, yani insanın kuzuya benzemesi değil, İkisi arasındaki bir ayırt edilemezlik veya karar verilemezlik bölgesi olduğunu söyleyecek. İşte Bacon'ın figürlerinde gördüğümüz şey tam da bu et. Daha doğrusu artık tanıdık insan yüzünden soyulmuş haliyle beden. Agamben'in bir eseri var, birazcık bağlam içi ve bağlam dışı. Yani Agamben'in bir sürü eseri var da şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela insan dışılaştırma kavramı türetildi Nazi rejimini adlandırmak için en başta. Değil mi? Nazi rejiminde insan dışılaştırmaktan bahsederken değil mi? Neyi kastediyor Agamben? İnsanın sadece biyolojik ihtiyaçları seviyesine karnı doyması ve yarına kadar hayatta kalması gereken bir varlığa indirgenmesi meselesi. Bu değil mi? O temel ortaklığın bir başka işareti. Nazi kampının insanları haline, yani insanları soktuğu rejim altında insanlar her türlü insani özelliklerini, haklarını, kişiliklerini, varlıklarını kaybediyorlar ve bir an önce tıkınıp yarına kadar hayatta kalma güdüsüyle hareket eden etten oluşan yığınlara dönüşüyorlar. Bu korkunç bir şiddetin aslında bir manzarası da. Bu arada bu Nazi rejimine takıklık ve eleştirel takıklık tabii ki de Bacon'da da var. Yani Bacon'da buraya almadığım bir başka resminde mesela Nazileri de resmediyor bu eleştirel mesafeden. Bacon'ın beden et figürlerinde Deleuze'ün bulduğu şey resimdeki figürasyonu yani temsili aşmanın özgün bir yoludur. Bu Bacon'a özgü olmasa da. Yani Bacon'ın figürleri dışarıdaki gerçek bir insanı veya başı figüre etmeyen veya temsil etmeyen figürlerdir. Peki o halde şunu sormalıyız. Bacon'ın figürlerinde resmedilenler dışarıdaki gerçek insanların bedenleri değilse nedir? Yani daha iyi bir soru şöyle de olabilir. Bacon'da resmetme etkinliği gerçek bir bedeni tabloda kopya etmek değilse nedir? Bir şey hikaye etmiyorsa ne yapıyor? Deleuze'e göre Bacon'da resmetmek demek bir gerçek bedenden bir kopya temsil üretmek değil, cisimsel bedenleri alttan alta etkileyen kuvvetleri resmetmek. Deleuze bunu daha sonra sanatın genel işlevi olarak genişleteceği zarif bir formül haline getirir. Sanat kendi başlarına duyulur olmayan kuvvetleri duyulur kılar. Çok güzel bir formülasyon. Birçok anlamda işe yarayabilir. Kendi başlarına duyulur olmayan, algılanır olmayan kuvvetleri duyulur veya algılanır hale getirmek. Bu örneğin müzikte işitsel bir mecra üzerinden, resimde ise görülür bir mecra üzerinden yürür. İşte size bir duyumsama kavramı. Duyumsama bize verili bir şey durumuna dair bir temsil vermez, zihinsel bir imge sunmaz. Gündelik işlevi buymuş gibi görünse de gerçekten de gündelik yaşamda bir şey duyumsadığımızdan bahsettiğimizde ne kastederiz? İşte burada olanlar sizleri algılıyorum. Bedenimde, bedenimin temas ettiği bu noktada işte görsel olarak alanımda olan sizler zihnimde bir imge olarak canlanıyorsunuz. Aksine sanatta duyumsama yetisi öyle bir noktaya varır ki sanatçının eseri vesilesiyle Bu örnekte Bacon'ın renkleri ve çizgileri aracılığıyla bize kendi başlarına algılanamaz olan kuvvetleri verir. Bacon'ın adlandırmasıyla bu kuvvetler sıkıştıran, genleştiren, çarpıp geçen eti kemiklerinden yüzü baştan soyan şiddet kuvvetlerdir. İstiyorsanız toplumsal bir bağlamlaştırma isterseniz birazcık nazizm kuvvetleridir bunlar da belli bir anlamda. Öyleyse en uç noktada duyumsamanın temsil etmekle en ufak bir alakası yoktur. Ancak en uç noktada. Yani kendi başına bırakıldığı zaman gündelik hayatın içindeki duyumsama yetisi temsil etmekle yetinir. Ama sanat ona çarptığı zaman sanatın vesilesiyle duyumsama bu temsil ve aleni olandan koparak temsilin altında olanı yakalamaya başlar. Sanatçının işlevi budur diyor Deleuze. Sanat bize duyumsama yetimizi olağan eşiğinin üstüne çıkartacak duyu algı kümeleri yaratmak vesilesiyle aşina olanı dolayısıyla temsili aşma imkanı verir. Deleuze şöyle diyecek. Resim doğrudan temsilin altındaki mevcudiyetleri temsilin ötesinde serbest bırakmaya koyulur. Renk sisteminin kendisi sinir sistemi üzerinde doğrudan bir eylem sistemidir. Resim korteksiyle, frontal lobuyla yani temsiller üretmemizi sağlayan alışkanlığın kaydolduğu bütün organlarıyla beyni aşarak doğrudan sinir sistemi üzerinde omurganın sapı üzerinde etkide bulunmaya başlar. Sinir sisteminin bu serbest duyusal algısal oyunuyla birlikte bedenlerimiz nihayet her şeyin aynılığa gömüldüğü bu temsil evrenini aşarak kendi yaratıcı kudretlerini keşfedebilir. Bugün nörobilimin de aslında ortaya koyduğu bir şey. Bir eşiğe kadar, değil mi? Murat'la az önce arkada konuşmuştuk aslında tam da. Bir eşiğe kadar aslında çevremizi algılamıyoruz bile. Bu beyaz duvarı ben görmüyorum. Binlerce beyaz duvar imgesinden beynim burada bir beyaz duvar var diyerek onu bana geri yansıtıyor. Gözümle gördüğüme bakmıyorum şu anda. Beynimin bana sunduğu bir hatıraya bakıyorum. Büyük oranda algılarımız buna dayanıyor. İşte sanat tam da bize o duvarı gösterme mücadelesi. Yani o hafızanın gömüldüğü imgeleri sıyırıp atarak bize duvarı gösterme etkinliği. Alttan alta o duvar var çünkü. O bütün imgeleri bağnaz, aslında temelde bağnaz olan beynimizi aşarak omurgayı etkiliyor. Omurga etkilemesi ne demek? Aslında burada bir metafor var ama güzel bir metafor. Beyin sapı aslında bütün, değil mi, canlıları ortaklamasına kesen, neredeyse en azından sinir sistemi sahibi canlı ortaklamasına kesen bir düzenek ve neyi sağlar? Kaç, savaş, değil mi? Temel şeyi orada var o tepkiler. O tepkiler nasıl tetiklenir? Bir şey tam da bizim ortamımıza girdiğinde ve bize artık aşina gelmediği anda. İşte sanat aşinalığı yırtarak, bu yüzden beyni aşarak beyin sapına veya omurgaya etkide bulunuyor. Bize aşinalığı yıktı ve artık bir tehdit altında olduğumuzu hissettirdiği için. Bu resimlere bir süre bakarsanız, bilmiyorum bugün o etki üretirler mi hala, ama en azından ben bu semini hazırlarken baktıkça bir şeyler beni kötü etkilemeye başladı. Yani bu etin bozulumları, o silinmiş imgeler, o kuvvetlerin etkileri yani beni de kötü etkilemeye başladı. Çünkü bir bedeni ben asla böyle görmüyorum. O erimiş yüzler, eriyip akan bacaklar, bunlar benim gördüğüm şeyler değil dünyada. Kaçınılmaz olarak tabii ben size kaba bir özet geçtim. Deleuze'un Bacon eseri birçok açıdan çok zengin analizlerle örülü. Ayrıca dürüstlük adına şunu da belirteyim. Az önce başta da söylemiştim. Sanat eleştirmenleri arasında Deleuze'un analizlerini tutanlar kadar onu eleştirenler de var. Biraz karıştırdım ne demişler bu kitap üzerine diye. Ben şahsen sanat eleştirmenlerinin ve sanat tarihçilerinin bu eleştirilerini ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Dediğim gibi bu konu benim uzmanlığımı çok aşıyor. Gerçekten bilgi birikimim buna kafi değil. Fakat bir kez daha burada neler olup bittiğine geniş bir çerçeveden bakarsak belki bu tarz eleştirilerin mevcudiyetin haklılığı hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Yani eleştirinin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında bir şey söyleyemem ama bu eleştiri var olma hakkına sahip mi sorusuna bir yanıt verebilirim. Enteresan bir formülasyon ama göreceğiz şimdi. Sorulması gereken ilk soru bence şu. Deleuze Bacon'ın eseri üzerine mi düşünüyor? Mesela bir sanat tarihçisi eleştirmeni veya sanatçının yapabileceği gibi. Bence yanıt koca bir hayır. Deleuze'un Duyumsamanın Mantığı kitabı kesinlikle Bacon üzerine bir kitap değil. Burada üzerine vurgulu. İlla ki bir zarf kullanacaksak bu noktada, burada üzerine zarfını değil aracılığıyla zarfını kullanmamız gerekiyor. Yani Deleuze Bacon aracılığıyla düşünmekte. Onun sanat eserleri aracılığıyla düşünüyor. Düşündüğü şey ne? Yeni bir duyumsama kavramı. Deleuze Bacon aracılığıyla, onun resimleri vasıtasıyla yeni bir duyumsama kavramı yaratmaya koyuluyor. Bakın, duyumsama kavramı tamamen felsefi bir kavram. Bacon'ın sanat eserleriyle ilişkisi ancak ne diyelim ona, ilneksel. Sadece aynı problemi paylaştıkları için beraber bu kavramı yaratmaya koyuluyor. Hepsi o. Bu kavram duyumsamanın bileşeni olarak temsili reddederken ona kendi başlarında duyulur olmayan kuvvetleri duyulur kılmak bileşenini ekliyor. Onu beyinden koparıp sinir sistemine iade ediyor. Böylece bu yeni duyumsama kavramı vasıtasıyla bu yeti insana özgü husuletlerinden soyunuyor. Yani bellekle ilişkisini kaybediyor mesela. Ve insan ile hayvan arasındaki ayırt edilemezlik bölgesine ete yerleşiyor. Artık etin bir kuvveti, etin bir yetisi haline geliyor duyumsama. Kitabı incelerseniz bunu demek istediğimi daha detaylı olarak görebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir yeni bir yeti tanımlaması bu. Bu vakada size göstermek istediğim şey o halde şu. Felsefe sanatla ve bilimle muhabbetinde bu ikisi üzerine düşünmeyi bıraktığı, onlara kendi doğalarını, etkinliklerini dikte etmeyi bıraktığı, bunun yerine onlarla birlikte, onlar aracılığıyla düşünmeye başladığı anda gerçekten yaratıcı bir noktaya erişiyor. Onun dışındaki etkinliği biz analiz olarak adlandırdık zaten. Analiz başka bir etkinlik. Kavram yaratma etkinliği değil illaki. Bunu Descartes'in Cogito, Hume'un alışkanlık ve Kant'ın transandantal kavramlarında da gördük zaten. Bu üç kavramda öncelikle Kopernik ve mütakip modern bilim insanlarının bilimsel etkinlikleri aracılığıyla düşünen üç büyük filozofun bu vesileyle yarattığı kavramlardır. Bunlar bilime, siz bilim işlerken ne yapıyorsunuz sorusuna bir yanıt veriyormuş gibi görünseler de temelde aslında felsefeye ait yeni bir düzen içerisinde onlar aracıyla birer kavram yaratıyorlar. Bunlar tamamen felsefi kavramlar. Bilim insanlarının gezegenler arası devinim ilişkilerine dair yeni fonksiyonlar yaratma etkinliklerinin tesiri altında, yıkıcı bir tesir bu arada yani, daha önce de konuşmuştuk. Modern paradigmaya, modern bilime geçerken gerçekten felsefi temeller, Aristotelesçi temeller paramparça oluyor. Çünkü tema, değil mi? Konuşmuştuk. Tema aşağıdan bağlantı kurmaya geçiyoruz. Bu bambaşka bir şey. Daha geniş bir ifadeyle sanatçılar, bilim insanları ve filozoflar arasındaki etkileşimler gerçek kudretlerini bu üç alanın özellikliği ve özgür prosedürleri korunduğu, ancak bu esnada kavramlar, fonksiyonlar ve duyu algı kümeleri aracılığıyla hakiki sorunsal ortaklıklar tesis edildiği zaman ulaşırlar. Bu açıdan felsefedeki iki okuma prosedürü aslında resme ya da sanata ve bilme doğru da genişletilebilir. Felsefeciler, sanatçılar ve bilim insanları hem kendi alanlarından hem de diğer alanlardan insanları hem diğerlerinin problemlerini anlamak adına hem de kendi problemleriyle onlarınkiler arasında bağlar kurmak adına okurlar ya da okumalıdırlar. Bütün bu etkileşimler bizlere yaratıcı bir atılım için zemin olarak işler görecek bir tür tesirler bilinç dışı sunar. Etkilendiğimiz şeyler daha sonra kendi alanımızda düşünürken yeni şeyler icat etmemizi güdüleyecek. Öyle oluyor yani. Şimdi yavaş yavaş ben sona erdireyim sözlerimi. 4 seminerin sonucunda vardığımız yerin bir muhasebesini yapayım kısaca. Felsefe öyle görünüyor ki sağlıklı akıl yürütme veya çağın gerçekliklerini temsil etme işi değil. Diğer alanlar üzerine düşünmenin otoritesi hiç değil. Felsefe dışarıdan çarpan tesirler altında yeni kavramlar yaratma işi. Yeni kavramlar yaratmaya götüren problemlerin baskısı altında mevcut olanı sorunsallaştırma etkinliği. Bunlar ekolojik, estetik, bilimsel, duygusal vesaire her türden problem olabilirler. Kant için 1789 Fransız devrimi, Marx için 1844-48 devrimleri, Deleuze için 1968 Mayıs'ı gibi politik problemler de olabilirler. Her yukarıda felsefi problemler saf anlamıyla felsefi olmadan önce dışarının tesirleri düşünceyi yaratıcı atılıma iten bir şiddet silsilesidir. Bu tarz durumlarda mevcut olanı baştan başa yaran bir problem eşliğinde yerleşik çözümlerin işlemediği bir kopuş momenti oluşur. Bu moment veya yarıkla birlikte filozof için ancak aynı şekilde sanatçı ve bilim insanı için de yeni bir sorunsallaştırma hareketi, neticesi yepyeni kavramlar, duyu algı kümeleri ve fonksiyonlar olan bir atılım doğar. Öyle bir noktaya geliriz ki elimizdeki mevcut çerçeveler bu durumu karşılamaya yetmiyordur. Değil mi? Bir Kopernik devrimi meydana gelir, bir Kantçı devrim meydana gelir. Bir 68 Mayıs olur. Toplumsal politik olaylar da böyledir. Verili çözümler artık bizim problemlerimiz olan yeni problemlere yanıt vermeyi bırakmıştır. Buna bilimlerde paradigma değişimleri diyoruz en kısa haliyle. Felsefeden yanıt vermesini istediğimiz ve bence isteyebileceğimiz yegane sorumluluk bu. Ondan bizim de problemlerimiz olan problemleri üstlenmesini, onları kendi sahasında gidebilecekleri en son noktaya kadar götürmesini talep etmeliyiz. Bize içinde yaşadığımız gerçekliği farklı bir şekilde düşünebileceğimiz kavramlar vermesini istemeliyiz. Felsefe okumak, felsefe yapmak ve felsefe yazmak, biz felsefe çırakları için öncelikle bu gerçekliği analiz etmeyi başarabilmek anlamına gelir. Ve burada analizin mahiyeti, şimdi Deleuze'ün duyumsama kavramını işe koşarsak, kesinlikle bu gerçekliği uygun bir şekilde temsil etmek anlamı taşımayacak artık. Aksine analiz aracıyla bu gerçekliğin içinde kendi başlarına duyulamaz olan kuvvetleri duyulur kılmak, bu gerçekliğe müdahale edebileceğimiz, en azından ondan hareketle başka bir gerçekliğin imkanını düşünebileceğimiz zeminleri yakalamak gerekir. Bu noktada birazcık çabalarsak eğer, felsefe çıraklığı, felsefe okurluğu, bilim ve sanat çıraklığı okurluğu bize felsefi analizin, sanatsal bakışın ve bilimsel görüşün nihayet yaratıcı hale geldiği bir zemin sağlar. Felsefenin bence hakiki özgürlüğü, mevcudun ötesine bir bakış atma kudretinde yatıyor. Çok teşekkür ederim. Bu kadar benim sözüm. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok zevkli bir yolculuktu. Diyelim sizin için de öyle olmuştur.